Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
Nesine.com'un sunduğu Semih Yurka ve Ümit Avcı ile Boyalı Alan başlıyor.
Nesine.com, Türkiye'nin bir sitesi.
Herkese merhabalar. Her çarşamba olduğu gibi Radyo Spor'da Nesne.com'un basketbol programında sizlerle beraberiz. Ümit Avcı ile birlikte basketbol gündemini konuşacağız. Yine önemli konu başlıkları var. Önemli konular var. Ümit abi hoş geldin.
Hoş bulduk seni.
Ümit abi yine tabii ki önemli konular var. Önemli satır başları var. Artık hani hem Avrupa'da hem de ligde son viraja geldik. Bu son virajda da kritik maçlar bizleri bekliyor. Onun öncesinde bizi de yıllardır çok keyifli bir şekilde ne zaman gitsek güzel ağırlayan Fenerbahçe Beko basketbol takım kaptanı Melih Mahmutoğlu nişanlandı. Kendisine mutluluklar diyerek başlayalım Ümit abi. Güzel bir haberle başlayalım bugün.
Aynen. Sevgili kardeşimiz kaptan nişanlandı. Damla Çakıoğlu'yla, voleybolcu Damla Çakıoğlu'yla. Allah mesut etsin diyelim. İşte o gün Ankara'ya kız istemeye gideceğiz. Sabah zaten telefonla konuştuk aslında. Evet. Başkan da gidecekti. Ali Koç'la birlikte gideceklerdi. Ama Ali Koç'a da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Onun da Covid testi pozitif çıkınca Volkan Demirel'le beraber gitti. Yine Ahmet Düveyoğlu'yla takım arkadaşıyla beraber gitti. Yüzükleri de Volkan Demirel takmış. Yine Ali Koç özel uçağını tahsis etmiş hani gidiş gelişte. Gayet keyifli bir dönem yaşamışlardı diye tahmin ediyorum. Allah mesut etsin diyelim.
Evet, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'un da geçtiğimiz günlerde maalesef Covid testi pozitif çıktı. Hem kendisine hem de tüm hastalara, tüm pozitif çıkanlara geçmiş olsun diyerek bir kez daha yineleyerek bir yıldır söylediğimiz gibi inşallah en kısa sürede bu illetten kurtulmak dileğiyle maçlara, salonlara herkes keyifli bir şekilde gittiğimiz günlere, eğlendiğimiz günlere üzülmeyi bile özledik salonda. Hani kaybedildiği zaman statlarda o üzüntüyü bile beraber yaşamayı özledik. İnşallah en kısa sürede kurtulmayı temenni ediyoruz. Ümit abi istersen şöyle başlayalım. Pınar Karşıyaka'yla başlayalım. Dün çünkü önemli bir galibiyet geldi. Önemli bir zafer geldi. Ufuk Sarıcan'ın sosyal medya hesabından paylaşımları var. Yani müthiş bir sevinç yaşanıyor şu an Pınar Karşıyaka'da.
Kesinlikle hocam mavi gömleği giydi.
Evet yani evet evet doğru.
Aynen. Şampiyon olduğu sene uğurlu olduğuna inanıyordu o kupanın, o gömleğin. Bütün önemli maçlarda o gömleği giyiyordu. Dün de o gömlekle sahaya çıktı ve çok kritik bir galibiyeti elde etti. İnşallah devamı da gelsin. Yani 8'li finale kalması Pınar Karşıyaka'nın çok çok önemli. Hani bir de şanssız bir dönem geçtiler. Yani mesela 2 hafta önceki o Holon maçını hala aklımda kaybediş şekli. Yani çok şanssız bir şekilde kaybettiği Holon maçı. Doğru. Ama buna rağmen oradan çıkabildiler. Geçtiğimiz hafta mesela Tofaş yenilgisi hiç hesapta olmayan bir yenilgiydi. Ama ayakta kaldı Pınar Karşıyaka. Dün akşam 5 farklı en azından kazanması gerekiyordu. Deplasmanda 4 sayıda kaybetti evet. İtalyanlara. 5 sayılık bir galibiyet ikili averajda bizi grup ikincisi yapacaktı. Ve müthiş bir hücum performansı. Tony Taylor'ın özellikle liderliğinde hücumda yani sezonun en iyi performanslarından bir tanesini çıkartan Pınar Karşıyaka 19 farkla kazandı maçı. Ve adını son 8 takım arasına yazdırdı. Bu çok önemli bir başarı. İnşallah devamı da gelecek. Hep söylüyoruz. Geçen sezon Pınar Karşıyaka'nın bir alt ligde yarım kalan bir şeyi vardı. Hesabı vardı. O kupa aslında Pınar Karşıyaka'nın olacaktı. Yani %99 Pınar Karşıyaka'nın olacaktı. Şanssızlık. Bu salgın nedeniyle sezon tamamlanamamıştı. Ama Pınar Karşıyaka bu sezon kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çok daha prestijli bir kupada devam ediyor. Ufuk Sarıcı'yı da ekibini de kutlamak lazım. Ufuk Sarıcı'yı şöyle de kutlamak lazım. Yani bu takımı şampiyon yaptıktan sonra bir ayrılık yaşamıştı. Sonra tekrar geri döndü. Geçtiğimiz seneki performans, bu yılki performans müthiş işler yapıyor. Bu konuda da Ufuk Hocam da hakkını teslim etmek lazım. Ufuk Sarıcı ve Karşıyaka, Pınar Karşıyaka gerçekten müthiş ikili oldu.
Evet, tekrardan tebrik ederim hem koçu hem de tüm takımı göstermiş olduğu başarıdan dolayı. Ümit abi, şimdi tabii ki devam ettiğimizde yine Avrupa'ya devam edeceğim. Avrupa'daki temsilcilerimizle devam etmek istiyorum ki Tofaş son maçını İsrail'de kazandı ama maalesef çeyreklerin dışında kaldı. Ve tebrik edelim şu ana kadar vermiş olduğu mücadeleyi. Kutlayalım ve bugün de kritik bir maç var. Türk Telekom Strasbourg deplasmanında olacak.
Önce Tofaş'tan şöyle bir şey yapalım. Bir not söyleyeyim seni. Yani Tofaş sezona işte kötü başladı. Daha sonra Hakan Demir görevin başına geldi. Bazı oyuncular da işte çok ciddi bir toparlanma süreci içine girdiler. Bu kupanın da aslında hani daha ilerisini görebileceklerini düşünüyorduk ama çok şanssız başladılar. Çok son anlarda yenilgilerle başladılar. Ve 4-0'la başladı. Yani 4-0'la başlayınca zaten şansı kalmamıştı Tofaş'ın. Ama son iki maçında önce Pınar Karşıyaka'yı ardından da şey yendi. Dün de Holon mesela deplasmanda yendi. Bu çok önemli. Yani iki tane gruptan çıkmış takım karşısında alınan galibiyetten söz ediyoruz. Bu da Tofaş için önemli. Tofaş'ın hem hiçbir zaman pes etmeyeceğini gösterdiler. Yani son ana kadar mücadeleye devam edeceğini gösterdi Tofaş. Bu güzel. İki takımı da yendi zirvedeki iki takımı da. Bu da gelecek seneler için, gelecek seneki yapılanma için bence umut verici bir detay. Yine bu seneki işte ligde hedefleri devam edecek, ligde yarışa devam edecekler. Bunların hepsi için Tofaş'ın gelmiş olduğu form durumu önemli. Bunun dışında bu akşam senin de dediğin gibi Türk Telekom yine aynı kupada mücadele ediyor. Bu kupada iki Türk takımımız Galatasaray ve Darüşşafaka Tekfen'in daha önce elendiğini hatırlatalım. İkinci tura çıkamadığını. İkinci turda mücadele eden takımlardan bir tanesi Türk Telekom. Telekom'da geçtiğimiz hafta Ankara'da çok önemli bir maç kazandı. AYK'yı farklı mağlup etti ki ikili averajı ele geçirdi. Bu çok çok önemliydi. Dolayısıyla bugün Strasbourg maçını kazanan takım, yani Strasbourg ya da Telekom adını bir üst dura yazdıracak. Çünkü iki takımın da AYK'ya karşı ikili averaj üstünlüğü var. Yani bunu belirtelim. Dolayısıyla bu akşamki maç tam bir final maçı oldu. Tam bir kader maçı oldu. Temsilcimiz rakibini şeyde Ankara'da ilk maçta yenmeyi başarmıştı. Umarım bir galibiyeti de deplasmanda bize armağan eder ve biz iki takımla yola devam ederiz. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde 8'li finaller hani ev sahipliği konusunda da Pınar Karşıyaka'nın istekli olduğunu biliyoruz. Belki Türk Telekom da istekli olacak. Yani Türkiye'ye getirebiliriz diye umut ediyorum. 8'li finalde Türkiye'de düzenlemek de tabii ki bir artı kazandırır bize. Hani iki takımla olursak bu biraz daha yüksek ihtimal olur bence Türkiye'de düzenlenme ihtimali. Bu sene en azından bir Avrupa Kupası, Avrupa Şampiyonluğunu FIBA Şampiyonlar Ligi'nde de görelim. En azından finali görelim. O mutluluğu yaşayalım istiyorum ben de.
Evet, Ümit abi, şimdi geçtiğimiz haftanın tabii konuşulan önemli olayları da var. Pınar Karşıyaka'nın Avrupa zaferiyle başladık ancak tekrardan Pınar Karşıyaka'ya dönmek istiyorum. Bir Pınar Karşıyaka'nın isteği olmuştu. Hatırlarsan Fenerbahçe maçının, Fenerbahçe-Beko maçının ertelenme talebi vardı. Ve ertelenme talebinin olumlu karşılanmaması durumunda da genç takımla sahaya çıkacaklarını söylemişlerdi. Ki nitekim maç ertelenmedi ve 117-59 gibi bir skor ortaya çıktı. Tabii ki kadro tasarrufundan dolayı nasıl yorumlamak gerekir, nereden bakmak gerekir bu duruma?
Aslında iki taraftan bakmak gerekiyor seni. Şimdi bir taraftan bakalım. Pınar Karşıyaka bu maçın ertelenmesini neden istedi? Çünkü işte Covid vakaları son dönemde yaşanan sakatlıklar ve dün oynanan maça çok büyük önem vermeleri. Yani FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yola devam etmeye çok istemeleri. Bu nedenle bir erteleme talebinde bulundular. Ama kağıt üzerinde baktığınız zaman da hani bu talep kabul edilmemesi de bence normal. Çünkü grup aşamasındasınız. Pazar günü maçı oynayacaksınız. Daha sonra salı günkü maçı oynayacaksınız. Hani bu maçın ertelenmesi ileride başka kulüplerde, başka durumlarda hep önünüze gelecek bir durum olur. Yani onu niye ertelediniz, bunu niye ertelemediniz diye. Çünkü kağıt üzerinde hani kurallara baktığımızda bu maçı oynanması gerekiyor. Yani bu maçın saatinin erkene alınması doğru. Mesela bu pazar günü maç daha geçti. İlk talep zaten saat konusundaydı. Saati iki kulüp de onaylayınca biraz daha erkene çekildi. Ama erteleme kısmına gelince iş değişiyor. Şimdi zaten pandemi süreci, zaten hani ligi erken bitirme çabası, birçok maç zaten erteleniyor. Hani bu maçları ne zaman oynatacağız biz? Bir de öyle bir durum var hani. Evet, ertelensin ama sonra bu maça takvim bulmak gerçekten zorlanıyor. Çünkü Fenerbahçe'nin de bir 10-15 gün sonra şeyi başlayacak. çeyrek final serisi başlıyor. Yani dolayısıyla hani o da çok sıkışacak, o takvim de çok sıkışacak. Ben yani burada erteleme zaten beklemiyordum açıkçası. İki kulübün anlaştığı söyleniyor. İki kulübün anlaşmasına şöyle bir şey geçerlidir. İki kulüp anlaşırsa saat konusunda değişim yapılabilir. Bunu zaten yaptılar. Hani burada herhangi bir sıkıntı olmadı. Artı geçen hafta ben Fenerbahçe kulübünden işte kişilerle konuşurken şey söylenmişti. Yani erteleme kısmına kesinlikle karşı olduklarını söylemişlerdi. Ama daha sonra hafta sonuna doğru fikir değişildiği bilgisi geldi. Hani yukarıdan bir rica gelmiş olabilir, başka bir şey olabilir ama Fenerbahçe teknik ekibinin de bu ertelemeye çok sıcak bakmadığını biliyorduk. Bunu da belirtelim. Son olarak da şunu söyleyeyim. Pınar Karşıyaka bu tavır karşısında, ertelenmemesi karşısında bir karar verdi. Maça genç takımla çıkmak. Aslında buna da iki açıdan bakalım. Şimdi genç takım açıkta Pınar Karşıyaka ki ben mesela geçen hafta fikstüre baktığım zaman hafta sonu en büyük keyifle izleyeceğim maç Fenerbahçe ve Pınar Karşıyaka maçıydı. Çünkü ikincilik için çok ciddi iki aday büyük bir ihtimalle bu maçı kazanan normal sezon ikinci sırada bitirecek. Dolayısıyla yarı finalde sağ avantajı olacak. İki takım da ligde üst sıraları kovalayan çok iyi kadrolara sahip ekipler. Dolayısıyla bu maçı merakla bekliyorduk. Ama bu hareketten sonra yani biz genç takımla İstanbul'a geliyoruzdan sonra bu maçın bizim için bir önemi kalmadı. Yani izleyici açısından marka değeri açısından baktığımız zaman maalesef ligimize zarar veren bir hamle oldu.
Yani Şöyle diyebilir miyiz peki? Yani aslında bu karar ileride emsal teşkil etmemesi adına alınmadı diyebiliriz o zaman herhalde.
Ya yani kağıt üzerinde zaten şu anda doğru olan uygulandı. Bunu tekrar söyleyeyim. Yani kağıt üzerinde zaten aradaki gün farkı, saat farkına baktığınız zaman böyle bir erteleme söz konusu olamazdı. Yani şu söyleniyor. Mesela Fenerbahçe'nin Anadolu Efes'in maçları neden iptal oluyor? Şimdi onların maçları çünkü birincisi grup aşamasında iptal olmuyor. İkincisi Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in iptal olduktan sonra 5 maçlık bir seri başlıyor. Yani bir maç oynayıp bitmiyor orada. 5 maçlık serilere çıkıyor bu takımlar. Dolayısıyla o süreçte ligin iptal olması, o serinin arasında ligin iptal olması veya işte maçların ertelenmiş olması çok normal. Onda hiçbir bence sıkıntı yok. Ama dediğim gibi Pınar Karşıyaka için de hani belki yarı finale inşallah çıkacak işte o final haftada oynayacak. Öyle bir şey olsa zaten ertelenir. Ama şu anda bence de çok gerekli bir erteleme değildi. Bunu belirtmiş olalım. Son olarak şunu söyleyelim. Ama Pınar Karşıyaka böyle bir karar verdi. Bu karar verirken niye dayandı? Dedi ki benim salı günü oynayacağım maç çok önemli. Dün maç oynandı. Pınar Karşıyaka kazandı mı? Kazandı.
Kazandı.
Evet. O zaman onlar da haklı. Yani sonuçta böyle bir riski aldı.
Zaten evet aslında Ümit abi yani bu olayı aslında ilk sorunun cevabına çok güzel başladın. Nereden baksan haklılık payı olan bir durum bu. Yani neresinden bakarsan haklılık payı var aslında bu durumda.
Aynen ama kurallarda açık ve net şekilde bu maçın ertelenmesinin uygun olmadığını söylüyordu zaten.
Evet, Nesne.com'un basketbol programı bu arada alana devam edeceğiz. Kısa bir araya gidelim. Aradan sonra Ümit Avcı ile beraber tekrardan buradayız.
Nesne.com'un sunduğu Senih Yurga ve Ümit Avcı ile boyalı alan devam ediyor.
Nesne.com, Türkiye'nin bir sitesi.
Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Basketbol gündemini konuşmaya Ümit Avcı ile birlikte ve şimdi yavaş yavaş geçtiğimiz haftanın programımızın ikinci yarısının önemli bir bölümünü de ayırdığımız Galatasaray konusu. Çünkü hem bir önceki hafta Galatasaray maçında yaşanan olaylar, hakemin hem Sayın Başkan Mustafa Cengiz'e hem de Abdurrahman Albayrak'ın yanına gelip açıklamalar yapması hepsini detaylı bir şekilde konuşmuştuk. Bu hafta da Galatasaray Afyon'dan karşı karşıya geldi. Maçı baştan sona izledim Ümit abi. Baştan sona maçı takip ettik. Enteresan başladı maç. Daha henüz maçın başında Galatasaray'ın deneyimli koçu Ekrem Memnun'la Afyonlu bir oyuncu arasında yaşanan ki detayları senden alacağız. Bir gerilim, bir tartışma, ihraç kararı. Çok enteresan olaylarla başladı maç. Ben sözü sana bırakayım.
Ama evet çok önemli bir karşılaşmaydı. Galatasaray için hani bir gün önce Fethiye kazanınca zaten yani olmazsa olmaz haline gelmişti maç. Afyon tarafından baktığımızda da Afyon son 7 maçta sadece bir galibiyet elde etmişti. Ama hala playoff yarışının içindeydi. Dolayısıyla o yarışın içinde yer alıp bir şekilde playoff oynamak için maçı kazanması gerekiyordu. Yani o maçın da aslında çok keyifli geçmesini bekliyorduk. Ama maçın işte daha 4. dakikasında yaşanan bir pozisyon. Motum'un Afyonlu oyuncu Raisner'a çok sert bir hamlesi. Yani bu hamleyi hakemler işte bilse, orada faulü çalıp daha sonra işte monitöre gitme ihtimali olsa muhtemelen sportmenlik dışı faul, hatta diskalifiyeye kadar giderdi bu Motum'a çalınması gereken düdük. Yani Motum 4. dakikada diskalifiye olabilirdi. Ama bu düdüğü hakem de atladı ki nasıl atladıklarını gerçekten bilmiyorum çünkü 1 metre önlerindeydi. Yani 1 metre mesafedeki bu çok sert, Allah korusun sonuçları çok daha ciddi olabilecek bir pozisyonu hakemler görmedi ki Leicester'a daha sonra 12 tane dikiş atıldı çenesine. Dediğim gibi Allah korusun çok daha kötü şeyler olabilirdi ve maça devam edemedi. Bu pozisyon sürecinde yaşanan tartışmalar sırasında Makura, Afyon'un önemli isimlerinden bir tanesi ama daha önce dile getirdik, Makura sinirlerine hakim olabilen bir isim değil sahada. Daha önceki birçok tartışmanın içinde de Afyon maçlarında hep Makura'nın olduğunu görmüştük. Hatta ilk
içinde başrolü oynuyordu genelde zaten.
Oynuyordu. Hatta ilk yarıdaki evet. Afyon Galatasaray maçını hatırlarsan mesela oradaki gerginlikte de başroldeydi.
Başroldeydi.
Makura'nın gidip orada rakip koç Ekrem Memnun'a sarf ettiği sözler ki sonuçta bu sözlerden sonra diskalifiye oldu. Şimdi sen gidip rakip koça kavga edemezsin. Ona hakaret edemezsin. Bu nedenle Makura'nın diskalifiyesi çok doğrudur. Buna hiçbir şey, kimse bir şey diyemez. Ama şöyle bakalım, aynı pozisyonda Afyon iki tane yabancısından eksik kaldı. Makura diskalifiye, Leicester'in sakatlık. İki tane yabancısı çıkan Afyon, Galatasaray gibi çok aç bir takıma, yani ligde kalmak için artık can havliyle mücadele eden bir takıma karşı. Zaten Afyon daha rotasyonla oynayan, çok fazla sadrosunu genişletemeyen bir ekip. İki de yabancı oradan rotasyondan çıkınca iş bambaşka bir boyuta geldi. İlk yarıda Afyon biraz direnmeye çalıştı yine. İşte Rice'la direnmeye çalıştı. Kairis'le direnmeye çalıştı. Ama ikinci yarıda Galatasaray'da işte Crawford ve Pierre Jackson ikilisi müthiş hücum performansı. 10'da 8 3 sayı isabeti var Galatasaray'ın 3. çeyrekte. Göksel'in Paco Cruz'a yaptığı savunma. Bunların hepsi bir araya gelince de Galatasaray farkı 40 sayılara kadar çıkardı. Dolayısıyla hani ben 4. dakikada yaşananların maçın kaderini belirlediğini düşünenlerdenim.
Evet, gerçekten çok gergin haftalar başladı. Yani şu geride bıraktığımız 2 haftayla beraber son 5 haftayı belki ele aldığımızda artık çok gergin haftalar başladı ki yani bu 5 haftadan şöyle bahsetmek gerekir. İşte Büyükçekmece'nin 105-101 kazandığı maçtan itibaren geriye kalan 4 maç vardı ve Galatasaray Afyon'u yenmeyi başardı. Bir gün önce Fethiye 10 saniye basketiyle kazandı. Müthiş bir yarış vardı. Şimdi Ümit abi aslında sana şunu sormak istiyorum. Tablo ortada, puan durumu ortada, maç trafiği de ortada ve Galatasaray bu hafta Karşıyaka'ya konuk olacak. Diyecek içeride Bursaspor'u konuk ediyor ve son maç Fenerbahçe ve Galatasaray maçı. Şimdi Fethiye'nin fikstürüne baktığımız zaman, Galatasaray'ın fikstürüne baktığımız zaman iki takımı değerlendirdiğimizde son maçlarını, performanslarını 3 hafta kala görün neler? Galatasaray bu 3'te 1 mi yapar? 3'te 3 mü yapar? Nasıl bir öngörüm var? Çünkü gerçekten senin de bahsetmiş olduğun gibi her düdüğün, her faulün ve her belki de bir oyuncunun sahada kalıp kalmaması bir kaderi tayin edecek gibi geliyor bana.
Evet, yani aslında o hesaplara geçmeden önce şunu da ekleyelim. Şimdi Galatasaray maçında işte dediğiniz ya Afyon işte iki tane yabancısından yoksun kaldı. İşte çok bariz bir faul görülmedi. Motum'un yaptı. Şimdi şöyle şeyler çıkmaya başladı. İşte Galatasaray ligden düşme potasında. Bu nedenle kollanıyor. Yani böyle lafları hepimiz duyduk. Yazıldı, çizildi. Bunu belirtelim. Şimdi Galatasaray evet bu hafta Mutlu'nun yaptığı çok net bir fuar hakemlerin gözünden kaçtı. Bu daha 4. dakikadaydı. Galatasaray'ın geçtiğimiz haftaki büyük çekmece maçında maçın kale anında, maç sonunda Pierre Jackson'a yapılan bir fuar var ki hani o da çalınmaması imkansız bir fuar. O da hakemlerin gözünden kaçtı ve Galatasaray maçı kaybetti. Bir hafta öncesine git. Büyük çekmece Bursaspor maçı. Büyük çekmecenin son saniyede 3 sayı çizgisinin gerisinden şut atarken büyük çekmeceli oyuncuya yapılan fuar, Anderson'a yapılan fuar hakemlerin gözünden kaçtı. Büyük çekmece kaybetti. Yani dolayısıyla burada yok şu takım için hesap yapılıyor, bu takım için hesap yapılıyorsa fikrine katılmıyorum. Yani maalesef bakın 3 tane örnek verdim peş peşe. Bütün takımların bundan canı yanıyor. Yani hakemlerimiz evet bu sezon çok formsuzlar. Çok fazla hakem konuşmaya başladık. Çok fazla kritik hatalar görmeye başladık. Bu çok normal ama yani yok Galatasaray kullanacak işte ligden düşmesin diye şöyle böyle. Dediğim gibi eğer bu hesaplar yapılıyorsa o zaman büyük çekmece maçındaki hata Galatasaray aleyhine neden yapıldı? Yani bunu da özellikle belirtmek istedim. Hakem hataları maalesef her takımın canını yakabiliyor. Ama hani ben bunda kasıtlı aramadığımı özellikle söyleyeyim. Senin soruna gelince...
Ümit abi çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Şimdi yönetmenimizle ilgili Hakan uyardı. Teşekkür ederim. Bir dakika sonra yarışa gideceğiz. Ha, benim sorum çemiz. Geniş bir sorun çünkü.
Aynen. Aynen.
Bunu daha detaylı konuşmak istiyorum. Sadece yarışa gitmeden evvel söylenlerine ek olarak şunu sadece belirteceğim ben nacizane bir şekilde. Yani kimse lütfen yanlış anlamasın ama Türkiye'de 20 yılın üzerinde futbol ve son 5-6 yıldır ciddi şekilde basketbolu takip eden birisi olarak şunu çok net bir şekilde söylemek istiyorum. Hakemlerle ilgili konuşulmayan bir maç, konuşulmayan bir hafta ben olduğunu çok fazla hatırlamıyorum. Muhakkak basketbolda, futbolda da bir şekilde işin içinde, işin en önemli unsurlarından bir tanesi işin içinde oluyor. Ama olumlu ama olumsuz ki maalesef çoğu zaman olumsuz. Dün bilmiyorum haberleri görme şansım oldu mu ama Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Manchester City Dortmund maçı vardı. Çok genç. Yani işte Avrupa'nın en iyi. Dortmund'un yıldızı ve dünya futbolunun şu andaki en önemli yıldızlarından ve daha da büyük yıldızı olacak bir ismi Haaland'dan imza aldı. Maç sonunda gitti bir imza aldı yan hakem.
Kartlarını imzalattın.
Şimdi sana sormak isterim. Yani bu bir gayet insani bir hareket ki bunu Avrupa hiç yani zerre kadar umursamadı. Hiçbir tarafı ne Alman ne İngiliz tarafı. Yani şu basketbolda veya futbolda bizde böyle bir kareyi ben düşünemiyorum açıkçası.
Düşünme zaten yani. Düşünme. Yani şu anda tadımız kaçmış.
Yani bu. Bir şey yani. Tam yani bu resim üzerinden de bakmak lazım. Bir yarış başlamış Ümit abi. Bizimle bir yarışa gidelim. Tamam. Tekrar devam edeceğiz kaldığımız yerden. Kaldığımız yerden boyalı alana devam ediyoruz. Basketbolu konuşmaya devam ediyoruz. Basketbol gündemi özellikle tabii ki kendi ligimizde şampiyonluk yarışı şu anda konuşulmuyor. Çünkü onun zamanı başka ama şu anda ligde kalma yarışı çok ciddi bir şekilde yüksek voltajla devam ediyor. Cereyan çok yüksek. Remit abi sana Galatasaray'ın kalan maçlarını söylemiştim. Galatasaray'ın kalan maçlarını sormuştum. Fethiye'nin kalan maçları da şöyle bir tabloya baktığımız zaman ne öngörüyorsun maç baktığımız zaman ki Galatasaray sonra tekrardan altını çiziyorum Fenerbahçe Beko ile oynuyor deplasmanda.
Evet aslında şimdi bu hafta maç oynamadılar. Yani Ali Alpetkin ve Bahçeşehir Koleji bunu da belirtelim. İşte Bahçeşehir Koleji Beşiktaş'ta oynayacaktı. Ali Alpetkin de yaşanan işte sıkıntılar nedeniyle onların tofaşma şartlendi. Dolayısıyla iki takım maç oynamadı ama onların da bu maçları kaybetmeleri durumunda. Yani Fena maçı kaybetmeleri durumunda potada olduklarını söyleyebiliriz. Yani sadece Galatasaray'da Fethiye değil. Orman Spor'un zaten artık 6. sırada kaldı. Orman Spor'un şansı iyice azaldı. Ama Galatasaray'ın, Petkim'in ve Bahçeşehir'in de bir şekilde bu korkuyu yaşadığını düşünüyorum. Galatasaray senin de söylediğin gibi iki tane çok zor deplasmanı var. Bir tanesi Fenerbahçe-Beko deplasmanı son hafta. Pınar Karşıyaka deplasmanı. Fethiye'nin maçları daha kolay. nispeten yani kağıt üzerine baktığımızda Fethiye'nin en azından pek iddiası kalmayan, bir şeyi hedefi kalmayan takımlarla oynayacak olması onlara bir artı getirebilir. Çünkü işte Büyükçekmece ile oynanacak, Bahçeşehir Koleji ile oynanacak. Bahçeşehir Koleji maçı kritik. Ama onun dışında Büyükçekmece ve Afyon maçları iddiası kalmayan iki takımla oynanacak. Dolayısıyla Lokman Ekim Fethiye'nin biraz daha fiksel avantajı olduğunu söyleyebiliriz. Ama Galatasaray için aslında kağıt üzerinde baktığımız zaman iki tane galibiyet artısı var rakiplerinden. Bu çok ciddi bir avantaj. Ama tekrar hatırlatalım, bu sezon başında tamamen yönetimsel işte o gerekli belgeleri federasyon sunamamanın getirdiği eksi bir puan cezası Galatasaray'ın başını çok ağrıtıyor. Normal şartlarda Fethiye 7 galibiyette, Galatasaray 9 galibiyette ama o eksi bir puan cezası nedeniyle Galatasaray sadece bir maç kaybetse, Fethiye o maçı kazansa, yani Fethiye bir maç artıya geçse iki takımın puanları eşitleniyor. İkili averaj da Fethiye'nin lehine olduğu için Fethiye Galatasaray'ın üst sırasına çıkıyor. Yani bu da Galatasaray için asıl sıkıntılardan bir tanesi, o sezon başında alınan eksi bir puan cezası. Yoksa normal şartlarda işte Galatasaray'ın iç sahadaki Bursaspor maçını kazanması zaten onlar için yeterli olabilirdi. Ligde kalmaları adına yani bakalım kalan hafta neyi belirleyecek, neler gösterecek ama 3-4 takımla korku yaşadığını söyleyebilir.
Evet, bakalım neler olacak. Her hafta, her çarşamba biz bu konuyu, maçları konuşacağız. Çünkü her hafta farklı bir senaryo geliyor. Her hafta farklı bir hikaye yaşanıyor ve bu hafta da farklı bir hikaye yaşanacak. Geçtiğimiz hafta tıpkı farklı bir hikaye yaşandığı gibi zor geçmesi beklenen, sıkıntılı geçmesi beklenen bir Afyon maçı. Maçın başında yaşanan gerilim, maçın başında yaşanan hem sakatlık hem de oyundan atılma bir anda oyunun ritmi, oyunun temposu bir anda Galatasaray lehine dönerek 30 sayı farklı kadar çıkan bir maç izlemiştik. Ama Ümit Avcı'nın da belirttiği gibi son maçlar her şeyi belli edecek, her sayı çok çok önemli. Galatasaray hala ve hala çok ciddi şekilde ligden düşme tehlikesiyle karşı karşıya ki son boyunca aslında hani bunları Ümit abi konuştuk. Olanları, yani yanlışları, nelerin doğru gitmediğini, nelerin birçok kez yanlış gittiğini konuştuk. Ama artık finale geldik. Burada son söz oyuncular da. Hak edenin ligde kalması temennimiz. Galatasaray Türk Basketbolu'nun çok önemli bir markası, çok önemli bir değeri. Geçtiğimiz zamanlarda aldığı başarılar ortada. En son yakın geçmişte bir yine Avrupa başarısı var. Strasbourg'u yendiği maçta. Ders çıkararak yola devam etmek tabii ki ne olursa olsun sonuç. En önemlisi olacak Galatasaray adına. Ben belki 2 yıldır seninle beraber yapmış olduğumuz, hani yıllardır yapıyoruz ama şu son 2 yıldır sıklıkla dile getirdiğim, üzerine bastığım Galatasaray basketbol takımının hala bir spor salonu yok. Yine
Galatasaray basketbol takımının sponsoru yok. Onda
evet, burada aynen öyle sponsoru yok, kendine ait bir salonu yok. Yani 4-5 yıldır seçimlerde de, divan kurullarında da ve hatta şu anda maalesef Seyran Tepe'de bir tabela var. Hala duruyor. 15 bin kişilik Galatasaray basketbol takımı spor salonu diye. Ama tabeladan öteye gidemedi. Sayın Başkan Mustafa Cengiz'in bugün açıklamalarını dikkatle takip ettim. Riva'daki araziden bahsetti. Florida'daki problemlerden bahsetti. 6 tane sahadan bahsetti ama basketbol yok Ümit abi. Hem kimse bahsetmiyor.
Ama yani komik geliyor. Sen de o dönemin çok yakın takipçisin. Ama bir önceki işte yönetim işler kötü gittiğinde basketbol takımının galibiyetleri karşısında salona gelip şovunu yapıyor.
Hem de öyle bir şov yapıldı ki ben hani o maçta Strasbourg maçında önde değildim. Sahanın içindeydim. Tam potanın altındaydım ben final maçında, şampiyonluk maçında. Aşağıdan daha net gözüküyor. Yani gerçekten sahanın içinden yaptıkları şovu çok daha iyi görme şansımız olmuştu. Peki Ümit abi, son bir aram var. Aradan dönüşte de Anadolu Efes, Fenerbahçe, Beko, Euroleague'de istersen devam edelim. Son bölümü Euroleague'de kapatalım. Bir araya gidelim. Aradan sonra tekrardan buradayız.
Tabii ki.
Nesine.com'un sunduğu Senih Yurga ve Ümit Avcı ile Boyalı Alan devam ediyor.
Nesine.com, Türkiye'nin bir sitesi.
Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son bölümdeyiz ve Ümit Avcı ile beraber Euroleague'i konuşacağız. Ümit abi, Euroleague'de son hafta heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe Beko aslında Barcelona maçını iyi başlayıp öne geçip ama Yan Veseli'nin sakatlığı, hatta sakatlığından sonra da 3. periyotta bir ara fark 5-6'ya çıktı ama Barcelona maçı kaybedildi ve son haftaya geldik.
Evet, yani Barcelona maçını aslında maçı hiç düşünmüyorum inan. Hani o maç kaybedildi, o maçın evet. telafisi vardı ama yani Veseli'nin sakatlığı çok canını sıktı. İnşallah Veseli hani zaten yarın oynamayacak, o kesin. Ama çeyrek final maçlarına yetiştim diye umut edelim. Bu arada önce Fenerbahçe demişken seni, az önce Fenerbahçe kulübünden bir açıklama yapıldı. Basketbol takımından, teknik ekipten bir kişinin testinin pozitif çıktığı belirtildi. Orada geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Umarız bu sayı artmaz. Çünkü maalesef yeni virüs çok maalesef. Daha böyle bulaşıcı bir şekilde, yani çok daha hızlı bulaşıcı şekilde dolaşıyor. Böyle bir haber geldi. Oraya da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim.
Abi, bu arada Ümit abi, bu arada bir şeyi hatırlattın bana bu söyleminle. Unutmuştum onu ben. Bugün öğle saatlerinde futbolcuların aşılamada öncelikli sıraya alındığı haberi geldi. Bu sporcuları mı kapsıyor? Bir bilgin var mı? Basketbolcular da buna dahil mi?
Yok senin. Yani hani şu anda bir yanıltıcı bir bilgi vermeyeyim. Net bir bilgin yok bu konuda.
O zaman haber futbolcular için çıktı. Futbolcular. Şu an aynen. Futbol takımıyla herhalde kısıtlı olacak. Peki.
Muhtemelen öyle olacaktır diye tahmin evet. ediyorum. Ama bu da hep örnek olur biliyorsun. Hani örnek tesir eder.
Tabii tabii. Futbolla devamı gelir. Futbolla devam aynen. eden maçı. Evet. evet.
Yani bu geçmiş olsun dileğimizi iletelim Fenerbahçe teknik ekibine, Fenerbahçe Beko basketbol takımına. Dediğim gibi Veseli'nin sakatlığı bence her şeyden daha önemli. Umarım Veseli'nin çeyrek finallere yetişeceği şekilde tedavisi gerçekleşir. Çünkü Veseli son döneminde en formda isimdi. Ya zaten geçen yıl MVP'si işte Fenerbahçe Beko'yu sırtlamış götüren bir oyuncuydu. Ondan yoksun oynayacak olmak bir süre sıkıntı. Bunun dışında De Colo'nun sakatlığı vardı yine Barcelona maçındaki. Barcelona ne kadar sert bir takım olduğunu bir kez daha net gördük. Yani bir de hakemler sertlik dozayını maalesef çıtayı çok yüksek koydu. Yani kural dışı sertlikler de izlemeye başladık. Maalesef iki tane sakatla çıktık. Ama De Colo'nun durumu daha iyi. Yarın akşam da oynama ihtimali var Real Madrid karşısında. Bunu söyleyelim. Veselisiz Real Madrid'e karşı oynamak tabii ki çok kolay olmayacak ki Real Madrid için bu maç kader maçı. Real Madrid şu anda 19 galibiyette. Zenit 18 galibiyette. 8. Baskonya 18 galibiyette. Valencia 18 galibiyette. Yani böyle alt alta sıralanmışlar. Ama burada kritik nokta Zenit'in bir maçı eksik. Yani Zenit önce bu hafta kazanır. Ardından erteleme maçında Panathinaikos'u iç sahada yenerse zaten Zenit yukarı çıkmış oluyor. Bu kez Real Madrid kaybederse ve Baskonya Valencia maçını sonuçta bir tanesi kazanacak. İkisinin de Real Madrid'e karşı ikili averaj üstünlüğü var. Real Madrid kaybederse bir anda Zenit'in iki galibiyeti durumunda ikili averajdan altta kalır. Ve bu da playoff dışı kalması anlamına gelir yani. Real Madrid için çok çok kritik bir karşılaşma. Bunu belirtelim. Real Madrid'in sıkıntıları olduğunu biliyoruz. Birçok sıkıntısı var. Özellikle oyun kurucu pozisyonunda Campazzo gittikten sonra yerine transfer yapılmaması. Ardından Randolph'un sakatlığı. Uzun konusunda yaşanan sıkıntılar. İşte Lulun sakatlığı. Real Madrid çok sorunlu bir sezon geçiyor ve çeyrek final dışında kalabilir. Bu nedenle bizi de oldukça yine savunma kısmında sert olmayacak bir maç bekliyor diye düşünüyorum. Fenerbahçe için de şöyle bir önemi var bu maçın. Fenerbahçe 6. sıraya düşmesin istiyoruz. Çünkü Fenerbahçe 6. sıraya düşerse bu sefer Anadolu Efes'te eşleşme durumu ortaya çıkıyor çeyrek finalde. Yani iki Türk takımının da çeyrek finalde eşleşmesini açıkçası istemiyoruz. İnşallah iki takıma biz Final Four'a çıkmayı temenni ediyoruz, diliyoruz. Fenerbahçe kazanırsa Anadolu Efes Milano ile oynayacak Cuma günü. Milano'yu yenerse bu kez temsilcimiz 4. sıraya çıkıyor. Yani bu da sağ avantajı anlamına geliyor. Dolayısıyla çok kritik. Evet. Her sıranın bir şekilde oynayabileceği, herkesin hedeflerine biraz yaklaşıp biraz uzaklaşabileceği bir hafta, son hafta performansı bizi bekliyor.
Evet, hepsine, tüm Türk takımlarına başarılar diyelim. Bu arada Final Four ile ilgili yine seyirci alınacak mı sorusu gelmiş. Ben şöyle cevaplayayım bunu. Dün Biliyorsunuz yazın 2020'de yapılamayan ama Euro 2020 adıyla yazın Avrupa Futbol Şampiyonası var. Ve turnuvanın da açılış maçı İtalya-Türkiye maçı. Yapılan resmi açıklama şu an için belli bir kapasite taraftar alınacak bu futbol tarafı için. Ancak Ümit abiyle tabii ki son bu soruyu sorarak programı kapatacağım. Benim bilgim Final Four'da henüz böyle bir açıklama yok.
Bu bilgi yok henüz herhangi bir açıklama yok. Sadece şu anda çeyrek finallerin nasıl oynanacağı konusunda işte takımlar maçı çıkamazsa neler olacak, işte seyahat edemezse neler olacak kısmında daha çalışmalar devam ediyor. Muhtemelen dediğim gibi yani Almanya'daki işte aşılanma süreci biraz daha hızlı gidiyor. Dolayısıyla orada taraftar alınma olasılığı bana biraz yüksek geliyor ama tabii nelerin olacağını hep birlikte göreceğiz. Bu arada
vallahi, son, evet buyur abi.
Sen istersen bu konuyla ilgili son dakika bilgisi var yine bir tane onu da paylaşalım.
Son bir şey ekleyeyim. Almanya Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u bile kendi ülkesine kabul etmemişti. Hani bunu ekleyip pastana atayım.
Ya evet orada biraz disiplin konusunda üst düzeydi. Evet, onu da söylemiş olalım. Son bir gelişme de var. Onu da belirtmiş olalım. 1-18 Eylül 2022 tarihlerinde biliyorsunuz Avrupa Şampiyonası oynanacak. FIBA basketbol Avrupa Şampiyonası, evet, 2022 evet, Avrupa evet. Şampiyonası. Burada da ev sahibi Almanya, Çekya, Gürcistan ve İtalya'ydı grup aşamasında. Biz Gürcistan'la ortak federasyon olduk. Yani bizim maçlarımız, ilk tur maçlarımız, grup maçlarımız Gürcistan'da oynanacak. Amili basketbol takımımızın maçları Tiflis'te oynanacak. Bunu da belirtmiş olalım. Bugün netleşen bir durum.
O zaman sana iyi yolculuklar diyoruz.
Bakalım 2020'ye kimde kim kala.
Evet, inşallah her şeyin düzeldiği bir ortamda iyi yolculuklar temennimizi göndermiş oluruz. Diyorum ki. Evet programımızın sonuna geldik. Dinleyenlere Yosef'e çok teşekkür ederiz. Nesne.com'un basketbol programında ben senin Hugo ve Ümit Avcı ile birlikte basketbol gündemini konuştuk. Haftaya çarşamba 16.30'da görüşmek üzere. Herkese öncelikle sağlıklar temenni ediyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Nesine.com'un sunduğu Senih Yurka ve Ümit Avcı ile boyalı alan sona erdi. Nesine.com
Türkiye'nin bir sitesi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.